Türk tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programın esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam, kitabımızı tanıtalım, bu haftaki armağan kitabımızı. Soruları, yorumları oluyor değerli dinleyicilerimizin. Hem kitap armağanımız için hem soruları, yorumları için telefon numaralarımız 463-34-19-463-34-21 ve ben hemen hocamıza soruyorum, bu hafta hangi kitap?
Bu hafta dinleyicilerimizden ilk arayana Türk Tarih Kurumu yayınlarından Klasik Dönemin 3 Hükümdarı Fatih Yavuz Kanuni adlı eseri hediye ediyoruz. Profesör Doktor Ali Sevim ve Profesör Doktor Yaşar Yüzcel'in hazırladığı bu eser gerçekten de güzel bir okuma kitabı. 3 önemli hükümdar ve klasik dönem Osmanlı Devleti'nin tam da zirve çağını temsil ediyor. Fatih'ten sonra elbette 2. Bayezid Han var ama burada dikkatli bir şekilde 2. Bayezid'in adlanması, Yavuz ve Kanuni'nin anlatılması var. Demek ki özel bir tercihte bulunmuş akademisyen yazarlarımız ve Osmanlı Devleti'nde bu üç hükümdarın ayrı bir yeri olduğunu belirtmek istemişler. Öyle görünüyor ki girişimleriyle, atılganlıklarıyla, ileri görüşlülükleriyle daha öne çıkan üç hükümdardan bahsediliyor.
Geçen haftaki programımızda hocam 2. Beyazıt dönemini bir geçiş dönemi olarak tanımladınız siz.
Şüphesiz bir devamlılık var. Yani Fatih'ten sonra ülkenin imarı, inşası ve medeniyet yolunda yapılacak işlerle ilgili Osmanlı Devleti görevine, yani bütün reformlarına da devam etti. 2. Beyazıt Han zamanındaki defter sistemi çok daha güçlü bir şekilde devlet teşkilatı içerisinde, bizim bugün bürokrasi dediğimiz sistem yerleşmiştir. Elbette 2. Beyazıt Han'ın şöyle bir gayesinin olduğunu da biliyoruz. Fatih'in bıraktığı yerden görevine devam etmek istiyor. Nitekim Anadolu seferleri ve Memluklularla savaşın öne çıktığını görüyoruz. Burada dikkatimizi çeken bir şey var. Osmanlı Devleti Akdeniz'de de hükümran olmak istiyor Karadeniz'den sonra. Fatih Sultan Mehmet Han daha çok Karadeniz, Balkanlar ve Batı bölgesinde seferler düzenlemişti. Ancak en son Anadolu istikametine sefere çıktığı sırada Gebze'de vefat etmişti. İşte bunun üzerine biz Anadolu'daki harekatın ve Osmanlı askeri harekatının daha çok Memluklular üzerine Çukurova-Suriye hattında yürüdüğünü görmekteyiz.
Değerli dinleyicilerimiz, Fatih Yavuz Kanuni, klasik dönemin 3 hükümdarı. Profesör Doktor Yaşar Yücel ve Profesör Doktor Ali Sevim kaleme almışlar. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bir zamandır 4-5 haftalık bir süreç içerisinde Osmanlı Devleti'nde, Osmanlı İmparatorluğu'nda yenileşme hareketlerini öğreniyoruz Güray hocamızdan. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ki ta Lale Devri'ne kadar, Lale Devri'nden başlatarak aktardı Güray hocamız bizlere ve Sultan 1. Abdülhamit, Sultan 3. Selim Han dönemlerine geldik ki burada önemli bir olgu var, Nizam-ı Cedid. Öncesinde hocam Sultan 1. Abdülhamit dönemiyle devam edelim, buyurunuz.
Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri içerisinde Sultan 1. Abdülhamit zamanı gerçekten dikkatimizi çekecek yeniliklerin bulunduğu bir dönem ve Türk tarihi açısından da çok önemli gelişmeler olmuştur. Tahta geçer geçmez imzalamış olduğu Rus Harbi'nin sonucunu belirleyen Osmanlı-Rus Savaşları'nın neticesinde Küçük Kaynaca Anlaşması imzalanıyor. 1774 yılında bu anlaşmaya imza atması çok da istediği bir şey değil. Özellikle kara savaşlarında yenilgiyi kabul etmesi anlamına geliyordu. Öte yandan Osmanlı Devleti'nin donanması da Çeşme baskını dolayısıyla ortadan kaybolmuş. Birkaç yıldır donanmanın yeniden yapılmasıyla ilgili çalışmalar vardı 3. Mustafa Han'ın. Tabi 1773 yılında Bahriye ve Tersane Teşkilatı'nın yenilenmesi için gayretlerini de ortaya koymuştur. 1. Abdülhamit Han 1725 doğumlu, tahta geçtiğinde oldukça olgun bir yaşta aslında baktığımızda işte 49 yaşında ve hükümdarlığı tam da yapması çağında gerekli bir yaşta diye düşünebiliriz. Ancak kafes hayatı ve hapis hayatı dediğimiz Osmanlı Devleti'nin kendi sistemi içerisinde idarecilerin yetişmesiyle ilgili özellikle padişahın, şehzadenin yetişmesinde önemli bir kusur ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Bu eğitim teşkilatının genelinde de görülen eksikliklerle de ilgilidir. Tabii devlet yönetimine yansıyordu. 1. Abdülhamit Han bütün bunlarla birlikte okuma yazmayı çok seven, kitap okuma ve araştırma konusunda yabancı delegelerle görüşme ve onların ülkesinden haber alma, yani Fransa'dan, Almanya'dan, Rusya'dan, çeşitli şehirlerden gelen bilim ve teknik insanlarıyla görüşerek onların tecrübesinden faydalanma gibi bir alışkanlığı önceden beri vardı. Ve tahta geçtikten sonra batılı anlamda reformlar yapmak düşüncesiyle fırsatlar aradı. Bu düşüncelerle biz 1774-75 yılından itibaren başta Fransa olmak üzere Almanya'dan ve Fransa'dan öncelikle donanma subayları getirttiğini biliyoruz. Donanma subaylarından özellikle Fransızların görevlendirerek Osmanlı Devleti'nin hizmetine vermiş olduğu Baron de Tott önemli bir görev yapmıştır. Osmanlı donanmasını yenilediği gibi aynı zamanda sürat topçuları ocağını kurmuş ve topçu ocağını geliştirmiştir. Yani hem kara askeriye sınıfında hem de deniz donanma sahasında etkisi olmuş bir kişi. Tersanenin yenilenmesi için çok sayıda mühendis getirtildiğini biliyoruz. Osmanlı tersanesinin yenilenmesi olayı, Tersane-i Amire'nin inşası Türk Tarih Kurumu yayınlarından ayrı bir çalışma olarak da çıktı. Bunu özellikle dinleyicilerimize belirtelim. Osmanlı Devlet Donanma Teşkilatı'nın yenilenmesi anlamına geliyordu. Başta İstanbul'daki tersane, Gemlik'teki tersane olmak üzere Tersane-i Amire'nin bütün limanlarda tamir ve bakım istasyonlarının yenilenmesi gerekiyordu ve 1. Abdülhamit Han bunu başarmıştır. Gerçekten de biz Deniz Mühendishane Okulu'nda görevli olan bu mühendisler ve ayrıca onun gayretleriyle açılmış olan sonrasında da 3. Selim Han'ın devam ettirmiş olduğu Kara Mühendishanesi, Mühendishane-i Berri Hümayun, dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin kara teşkilatında, yani kara savaşlarında kullanmış olduğu teknik ve taktiklerde yenileşmeyi esas aldığını görüyoruz. Burada Baron de Tott önemli bir kişilik olarak öne çıkıyor. Tabii Vezir-i Azam Halil Hamid Paşa ve Serdar-ı Ekremler bu konuda öncülük yapıyorlar. Yani Avrupa'daki gelişmeleri takip etmek ile ilgili önerilerde de bulunuyorlar. Sultan 1. Abdülhamit Han'a sürekli olarak arizalar, yani raporlar sunuyorlar. Ve bunun neticesinde de Abdülhamit Han yenileşmenin askeri alanda nasıl olması gerektiği, hangi teknik eksikliklerin bulunduğu konusunda kararlarını vererek Türkçe'ye yabancı dilden mühendishane kitaplarının da çevrildiğini görüyoruz. Baron de Tott'un çok ilginç bir tarafı daha var. Bir devletin teknik anlamda güçlenmesi için matematik okulunun güçlü olması gerekir diyor. Ve Osmanlı Devleti'nde ilk defa bağımsız bir matematik okulu kurulması Sultan 1. Abdülhamit Han'ın emriyle gerçekleşmiştir. Matematik okulunda zeki çocukların, matematik yeteneği güçlü çocukların mühendis olmak amacıyla okutulması planlanmıştır. Bunlar çok önemli gelişmelerdir. Tabii ileride Osmanlı'nın kendi ordusunda ve bürokrasisinde teknokrat olarak kullanacağı gençler, öğrenciler bu okullardan yetişmeye başlamıştır. Yani kısmen artık eğitim alanında da yenileşmenin gerektiği kanaatinin 1. Abdülhamit Han zamanında anlaşıldığını söyleyebiliriz. Avusturya, Rusya ve İran'la olan savaşlar 3. Mustafa Han zamanında dikkatimizi çekiyordu. Daha önceden de 1. Mahmut Han zamanında bu ülkelerle olan münasebetler öne çıkmıştı. 1. Abdülhamit Han zamanında da böyle bir durum görüyoruz. Özellikle 1774 yılında Kırım'ın kaybedilmesi, evet, yani Küçük Kaynaca Anlaşması'yla ve Kırım'da halkın kendi oylarıyla seçilen hanların başa geçecekleri, Osmanlı Devleti'nin parasını kullanmamaları, Osmanlı Devleti'nden herhangi bir onay almadan kendi başlarına yönetim gerçekleştirmeleri gibi bir takım maddeler vardı. Bu şu anlama geliyordu. Yıllardır, yüzyıllardır Osmanlı Devleti'ne Fatih Sultan Mehmet Han zamanından bu yana sıkı sıkıya bağlı ve hanedanın akrabası olan Giray Hanların burada çok büyük üzüntü yaşadığını görüyoruz. 1. Abdülhamit Han nezdine 1774 yılının içerisinde 75 yılında 76, 77, 78 her yıl Kırım'dan heyetler gelmiş ve Şahin Giray ve 3. Selim Han Giray olmak üzere sürekli olarak Osmanlı tahtından istimdat yardım dilemişlerdir. Hatta Şahin Giray'ın kendisinin atanması olayını Rusların da desteklediğini seçilmesi olayından ziyade halkın seçilen kişi olarak tercih ettiği 3. Selim Giray Han Osmanlı'ya sığınınca Rusların da desteğiyle Şahin Giray atanmıştı. Evet. Bunun üzerine Şahin Giray bir heyetle Osmanlı'dan onay istedi. Osmanlı Devleti de Küçük Kaynaca Anlaşması'nı gerekçe göstererek bunun bir yasal dayanağı, uluslararası hukuki zemini olmadığını gerekçe göstererek 3. Selim Giray Han'ın halkın seçtiği kişi olduğunu göstermek suretiyle diplomatik bir manevrayla Kırım'a 3. Selim Giray Han'ı yeniden gönderdi. Yani böyle bir meselenin Kırım meselesi şeklinde ileride Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti zamanına güncel meselelere kadar uzandığını görmemiz gerekiyor. Bu bakımdan önem taşıyor. Yani Kırım'ın bir mesele haline gelmesi 1774 Küçük Kaynaca Anlaşması'na ve Osmanlı-Rus savaşlarına kadar uzanmaktadır.
Hocam Siyembiköy Hatun'un altını da dinleyicilerimiz bulup dinleyebilirler bu dönemlere ilişkin hatun kişinin o dramatik yaşamını. Çok acılar.
Evet. Kırım Hunlar zamanından bu yana Türklerin yaşadığı bir vatan parçasıydı. Bunu özellikle belirtelim. Tabii ki Ruslar ile Türkler arasında yüzyıllara sari, bin yıla aşkın bir süredir bir birliktelik var. 1200 yıldır yaklaşık. Ruslarla Türkler komşu birer millet olarak bulunmuşlardır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü birbirlerini çok iyi tanıyan topluluklar, bu topluluklar devletleriyle, tarihleriyle, kültürleriyle, dinleri ve inançlarıyla, yaşayış biçimleriyle ortaklıkları çok fazla olan topluluklar. Kırım ise tamamıyla Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılında, 19. yüzyılda vatan parçası olarak görülmeye devam eden bir topluluktur. Nitekim biz Kırım'daki Türklerin defaatle 1. Abdülhamit Han'a yardım talebiyle gelmiş olmasını bu duygu ve düşüncelerin ötesinde akraba olmalarıyla da ilgili, yani çok sıcak yakın ilişkiler içerisinde de anlamamız gerekiyor. Maddi ve manevi bakımdan zorluk altında kalacaklar idi. Nitekim dışarıya karşı da savunmasız idiler. Nitekim 1. Abdülhamit Han'ın Osmanlı-Rus devletleri arasındaki siyasi askeri nedenlerle, anlaşmazlıklar nedeniyle, gerek Kırım meselesi nedeniyle, gerekse Osmanlı Devleti'nin artık donanmasını yenilemesi ve Eflak Boğdan bölgesindeki olaylar nedeniyle savaş konusunda bir divan-ı arz toplayarak, yani bir savaş divanı toplamak suretiyle Vezir-i Azam'ın da önerisiyle 1. Abdülhamit Han'ın savaş kararı vermek zorunda kaldığını ve Rusya'ya savaş ilan ettiğini görüyoruz. 1787 yılında Osmanlı-Rus savaşları tekrar başlamıştır. Küçük Kaynaca Anlaşması'ndan 13 yıl sonra başlayan bu savaşlar Osmanlı Devleti'nde yeni bir dönem açmıştır adeta. Ve 1789 yılında Osmanlı Devleti'nin hükümdarı 1. Abdülhamit Han bu savaşlar sırasında özü muharebesi ve özü de düşünce, özü kalesinin savunması çok önemliydi. Çünkü Kırım'ın yeniden alınabilmesi ve kurtarılabilmesi açısından özü çok kilit bir yerde bulunuyordu.
Bugünkü anlamda nerede hocam?
Bugün Ukrayna ile Moldova arasında bir bölgede Dinyeper ve Dinyester nehirleri, Özi nehri ismini de taşıyor biliyorsunuz. Boğdan eyaleti diğer ismiyle, az önce de ifade ettiğimiz gibi. İşte bu bölgede kilit bir geçit kalesi, Özi kalesi. Özünün düşmesi demek Boğdan vilayetinin düşmesi demekti. Bu haberi alınca 1. Abdülhamit Han rahatsızlanarak felç geçirmiş ve bir süre sonra da vefat etmiştir. 1789 yılında Osmanlı Devleti'nin savaşlara devam etmekle birlikte diğer taraftan da Avusturya'nın da Osmanlı Devleti'ne aynı anda savaş ilan etmesinden dolayı cephe sayısının artması nedeniyle zorda kaldığını görüyoruz. Neticede Zichtovi ve Yaş anlaşmalarıyla Osmanlı Devleti bu cephelerdeki savaşı durdurmak zorunda kaldı. Ve Küçük Kaynarca'dan sonra yeniden toparlanmaya çalışan ülkenin kuzey bölgesindeki vilayetler, eyaletler düzene sokulmak istenmekle birlikte tam bir düzeltmenin sağlanamadığı gibi Osmanlı askeri sistemindeki eksikliklerin bir kez daha burada ortaya çıktığını görüyoruz. Ve kara savaşlarında da, deniz savaşlarında da başarısızlıkların ortaya çıktığını görüyoruz. Neticede Osmanlı Devleti artık birden fazla cephede savaşmanın kendisi için çok ağır bedellere sebep olduğunu görüyordu. 1. Abdülhamit Han bu savaşın gerçekleşebilmesi için, donanmanın yaptırılabilmesi için, ordunun yeniden düzene konulabilmesi için çok sayıda tedbirler aldı. İşin doğrusu bunlardan bazılarını dinleyicilerimiz belki merak edeceklerdir ve günümüz açısından da önemlidir. Devlet ne zorluklardan geçmiş, bu millet ne gibi faturalar ödemiş, bunun ortaya konması açısından da ilginç bir anekdot. Onu da hemen paylaşmamızda yarar var sırası gelmişken. 1. Abdülhamit Han devlette ne kadar tabak, tencere varsa, vatandaşın elinde varsa, esnaf ve zanaatkarın elinde varsa gümüş ve altın cinsinden bütün madeni eşyanın toplanması emrini vermiştir. Madeni eşyaların hiçbirisi altın ve gümüşten olmaması ile ilgili, özellikle altın eşya ile ilgili ferman yayınlamış. Bütün toplanan bu eşya darphanede para bastırmak suretiyle ordunun ve tersanenin yenilenmesinde kullanılmıştır. Gerçekten istenen meblağ toplanmıştır ama şunu anlıyoruz ki Osmanlı Devleti komşu devletlerden de kendisine bağlı eyaletlerden de bütçe yardımında ilk defa bulunmuştur, talep olarak bulunmuştur. Ve bu başvurularında da hiçbir yardım elde edemediğini görüyoruz. Demek ki Osmanlı Devleti sömürgeci bir devlet değildi. Buradan bu sonucu net olarak çıkarabiliyoruz. Mesela Osmanlı Devleti'nin Mısır'a, Fas'a, Tunus'a bir yardım için, ihale için gönderdiği elçiler olduğunu biliyoruz. Bir kuruş alamadıkları gibi onlar kendileri yardım talebinde bulunmuşlardır Osmanlı Devleti'nden. Yani böyle bir devletti. İsterse tabii ki zorla, güçle, askeri zorla evet halktan bir şeyler toplanması mümkündü. Bütün bunlarla birlikte biz bu konuya tenezzül edilmediğini, başvurulmadığını söyleyebiliriz.
Evet hocam, değerli dinleyicilerimiz nefeslenelim. Ardından devam edeceğiz Güray hocamızla sohbetimize.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimizi. Hocam, Sultan 1. Abdülhamit Han bu özlü savaşından sonra yazık ki belki de acıya dayanamadı, kaldıramadı, vefat etti. Ardından yine Osmanlı tarihimizin, Türk tarihimizin önemli bir sultanını tahta görüyoruz. 3. Selim. Geçişi anlatır mısınız hocam, ne şekilde?
Tabii 3. Selim Han 1761 doğumlu. Tahta geçtiğinde de henüz 28 yaşlarında genç bir hükümdar. Tahta geçebilecek kadar yetiştiğini de anlıyoruz. Sarayda gözetim altında mahfilde yetişmiştir. Kendisine özel sanatkarlar dersler vermiş. 3. Mustafa Han'ın oğludur. Kendisi bizzat İstanbul'un yeniden inşasında annesiyle Valide Sultan'la birlikte çok gayret etmiştir. 1. Abdülhamit Han'ın rahatsızlanarak aniden vefatı üzerine devam eden savaşların bitmesi olayı, yapılan ıslahatların devam ettirilmesi konusu, ülkedeki ekonomik sıkıntılar meselesi hep onu bekliyordu. 28 yaşlarında tahta geçmiş ama ülkenin düzenlenmeyi bekleyen çok sayıda sorunuyla karşı karşıya bulunuyordu. İşte onun başa geçer geçmez gayretini ortaya koyduğunu ve ıslahatlarını başta askeri alan olmak üzere ekonomik sahada yoğunlaştırdığını söyleyebiliriz. Biz onun çok iyi yetişmiş olduğunu da söyleyebiliriz aslında. Sanatkar bir kişilik, Suzi Dilara makamında bir makam tahsis eden bir müzisyen aynı zamanda. Osmanlı hükümdarlarının birçoğunda bestekarlık, sazendelik, güftekarlık görüyoruz. Yani hem söz yazarlığı hem müzisyen anlamında yani sazende çalgı kullanabilen, çalabilen, beste yapabilen şahsiyetlerden en önde gelenlerinden birisidir. 3. Selim Han'ın özellikleri reformcu kişiliği sosyal alana da yansımıştır. Eğitim alanına da yansımıştır. Nitekim Osmanlı Devleti'nin yenileşmesinde bir dönüm noktası olarak değerlendirilir. 3. Selim Han tabii 1. Abdülhamit Han zamanında Avrupa'da da dünyada da çok büyük olaylar oluyordu artık. Biliyorsunuz 1776 yılı İngiltere'ye karşı Amerika'da başlayan isyan Thomas Paine'i haklı çıkarıyordu. Yani burada Amerika'da isyanın ve İngiltere'ye karşı kafa tutmanın diyelim siyasi tarihi yazılıyordu bu tarihlerde. Olaylar bu şekilde cereyan ederken Fransa'da Avrupa'nın tam ortasında tarihi meydanda büyük bir isyan başlıyor. Ve Fransa sömürgelerinde başlayan isyan merkeze de yansımış oluyor. Yaklaşık 20 yıl içerisinde Amerika'da başlayan isyanlar Fransa'nın da yönetiminde büyük bir değişikliğe sebep oluyor. Fransız İhtilali diyebildiğimiz ve Cumhuriyet dönemine geçiş, yeni fikir akımlarının ortaya çıkışı Avrupa'da bütün dünyayı sarsacak olaylardır ve Osmanlı Devleti'ni de aslında etkilemiştir baktığımızda. Hocam, 3. Selim Han işte tam böyle bir zamanda yani 1789 yılında Fransa'da büyük olaylar, dünya çapında olaylar olurken, yakın çağa başlarken, öyle ifade edelim, modern çağlar dediğimiz bir dönem başlarken Osmanlı Devleti'nde Avusturya-Rusya savaşları devam ediyor ve taht değişikliği gerçekleşiyor. 3. Selim Han 1789 yılında tahta geçmiş ve 1807 yılına kadar 18 yıl ülkeyi idare etmiştir.
Genelde nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bu dönemi?
3. Selim Han zamanını reformcu, ıslahatlarla dolu bir zaman olarak değerlendiriyorum. Gerçekten de sosyal ve siyasal alanda, askeri alanda, teknik alanda ciddi reformlar gerçekleşti. Nizami Cedid ıslahatı deniliyor onun yapmış olduğu ıslahatlara. 3. Selim'in Hattı Humayunlarında sürekli olarak ıslahatlardan bahsetmiş olması, yenilik yönünde fermanlar, kanunlar neşretmiş olması dikkatimizi çeker. 1. Abdülhamit Han zamanında yaşanan bir sorun vardı. 3. Selim Han zamanında bu devam etti. Bu neydi? Önceden de bahsettik. Ayanlık sistemi ve devletin merkez teşkilatının zayıflamasına dönük olarak ayanların taşrada güçlerinin artması, yükselmesi olayı. Yeniçeri Ocağı artık tamamıyla 1. Abdülhamit zamanında elden çıkmıştır. Yani kapıkulu sistemi bozulmuştur. Devşirme yasası ve fermanı lağvedilmiştir. Devşirme sistemi kaldırılmıştır. 1. Abdülhamit zamanında bunu hemen belirtelim. Devşirme sistemi kaldırılınca Yeniçeri Ocağı bu defa Yeniçeri olmaktan çıkıyor. Yani geleneksel anlamda klasik dönemden bu yana devam eden ocak sistemi olmaktan çıkıyor. Askere alma geleneği başlamıştır. 1. Abdülhamit Han'ın yapmış olduğu yeniliklerden birisidir bu. Gerçekten de aslında modern anlamda sayılabilir bazı değişiklikler. Baktığımızda herkes asker olacak dediğimiz şey başlıyor. Artık kim deftere yazılmak isterse bir şekilde aracısını bulursa Yeniçeri olabiliyordu. Bu kapıkulu sistemi için bir bozulmanın zirve noktasıdır. Yeniçeri Ocağı devşirme sisteminin lağvedilmesiyle birlikte artık önüne gelen esnaf, zanaatkar, timarla ilgili toprakta çalışan ziraatçı, tarımla uğraşan çiftçi bir amele eline silah alarak belli bir talimden sonra orada da safta yerini alabiliyor ama savaş bittikten sonra da gelip işine devam edebiliyordu. Yani bir süre için savaş var, seferberlik var. O zaman savaşalım. Ondan sonra gelip tarlada ya da işte çalışalım. Esnaf işimizi yapalım gibi bir anlayış Yeniçeri'de başlamıştı.
Esnaf olmuşlardı hocam, evet.
Ve böylece Kapıkulu Ocağı'nın bütün sınıflarıyla beraber bozulduğunu söyleyebiliriz. Suistimaller artmıştır. Ve bu durum Kapıkulu Ocağı'ndaki sayı ile kıyasladığımızda 70 bin kişi. Yani Yeniçeri Ocağı'nın bu tarihlerdeki sayısını yaklaşık olarak 70 bin 60 bin arasında görüyoruz. Osmanlı Devleti Sultan II. Mahmut zamanında, Mahmut Han zamanında 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nı kapatırken ocağın sadece İstanbul ve Edirne'deki kışlalarını kapatıyor. Ama taşradaki bütün yetkileri de gelirleri olan askerleri de lağvettiği için büyük bir aslında ordusuzluk ve teşkilattan mahrum kalma, orduyu yok etme sıkıntısıyla karşı karşıya kalıyordu. Nitekim Yeniçeri Ocağı'nın devamı niteliğinde eyaletlerde görev yapmakta olan Yeniçeri paşaları isyan ederek Osmanlı Devleti'nin merkezi teşkilatına ve padişaha kafa kaldırmışlar ve savaşlar yapmışlardır. Osmanlı Devleti kendi valisine ve paşasına mağlup olmuştur defaatle. Bu dünyada tabii büyük bir siyasi anlamda baktığımız zaman bozulma göstergesi olarak değerlendirilmiş. Dünya Osmanlı Devleti'nin kendi askeri gücünün perişanlığını anlamıştır. Yani bir valisinin ordusuna, bir paşasının ordusuna yenilen, yani onlarca paşa değil bir paşa Mısır'dan geliyor, Kütahya'yı geçiyor, Bursa'ya kadar Osmanlı ordusunu yenerek gidiyor ama arada bütün o Antep, Suriye hepsini geçerek gidiyor. Böylece Osmanlı Devleti'nin ordusundaki bozulmaların zirveye ulaştığını söyleyebiliriz.
Hocam, bütün bu söylediklerinizden belki şu özet çıkarılabilir. Bir devlet için, bir millet için ordu herhalde hayati anlamda demek bile yeterli kalmıyor.
Tabii devletlerin siyasi organizasyon olarak ortaya çıkan bir teşkilat olduğu muhakkaktır. Ama onun sertleşmiş, çelikleşmiş ifadesi ordudur. Bir milletin siyasi teşekkül olarak sert olan, iskelet olan tarafları vardır. İşte bunların yer yer öne çıkması gerekir. Bazı sorunları çözebilmeniz için, sosyal ve siyasal sorunları çözebilmeniz için askeriyenin siyasi etki gücünü de kullanmanız gerekir. Aksi takdirde hiçbir zaman sizi pazarlık masasında görmeyecekler. Yok etmek için her şeyi yapacaklardır. Çünkü dünyada bütün sistemler bu şekilde işlemektedir ve işlemiştir.
Oyunun kuralı yani hocam. Yani
kesinlikle. Evet. Yani askeri gücünüz ve ekonomik gücünüz varsa o kadar konuşma hakkına sahipsiniz. Yoksa kimsenin muhatap alacağı yoktur. Tanınmışlığınız da olmaz. Hukuk defakto gücü gerektirir. Bunu ifade edebiliriz. Rahatlıkla bu uygulanıyor da. Dünyada güçlü olan ülkeler dilediklerini hukuk çerçevesinde gerçekleştirmeyi başarabiliyorlar.
Hocam, 1. Abdülhamit Han döneminden Türk-Rus ilişkilerini ve daha çok da Türk-Rus mücadelelerini devraldı Sultan 3. Selim Han. Bu dönemdeki bu ilişkiler, Avusturya Batı ile ilişkiler, çelişkiler, savaşlar, siyasi tarih anlamında neler söyleyebilirsiniz Gürel Hocam?
Osmanlı Devleti Avusturya ile de savaşlar başladığı için artık iki devlet arasında savaş yürütemez durumdaydı. Ordusu buna yeterli değildi. Her iki ülkeyle de, Zeştovi ve Ruslarla da Yaş Anlaşması'nı imzalamak suretiyle barışın gerçekleştirildiğini görüyoruz. Sultan 3. Selim Han bu savaşları bitirip barışı sağladıktan sonra derhal Yeniçeri Ocağı'nın yenilenmesi gayesiyle, ki devşirme sistemi 1. Abdülhamit Han zamanında lağvedilmişti, bir ferman yayınlamıştır. Biz buna Nizam-ı Cedid fermanı ya da Hatt-ı Humayun'u diyoruz. Nizam-ı Cedid ıslahatıyla ilgili bir dizi Hatt-ı Humayun, yani padişah fermanı yayınlanmış ve böylece Yeniçerilerden ayrı bir ocak olarak Nizam-ı Cedid subayları ve askeri sistemi, subay okulu açılmıştır. Onların gelir ve giderlerinin sağlanması, görülmesi amacıyla İrad-ı Cedid adıyla bir vergi ve ekonomik sistem düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir. Yeniçeriler bu durumu gördüklerinde tabii ki itirazlarını yer yer dile getirmeye başladılar. Nizami Cedid ordusunun sahada da başarılı olduğunu, kendilerinden de daha düzenli, dirayetli, batılı anlamda bir ordu olduğunu görüyorlardı. Kullandıkları teknik tamamıyla modern, yeni tekniklerdi. Ve Yeniçeriler başıbozuk zümrelerden oluşuyor. Timarlı Sipahi ile devşirmenin karışımından oluşan, çok yıpranmış, geleneksel usullerle savaşı kabul eden, bilen ama sistemleri tamamıyla bozulduğu için bu yeni ocak karşısında rekabet gücü olmayan bir yapıydı.
Hocam,
sayıları çok fazlaydı. Ekonomiye büyük bir yük oluşturuyorlardı.
Evet, bir tek askeri siyasi anlamda değil. Bunlar sınıfsal çıkar anlamında da bir sanki böyle bir ayrı bir örgütlenmeye gitmişler. Bir tuhaf bir yapı haline almış. Ha, bir başkalaşım olmuş Güray Hocam.
Yani ayanlık sistemini burada tekrar dile getirmemizde yarar var. Ayanların da kendi içinde ayrı orduları vardı.
Evet.
Osmanlı ayanlık sistemi neticesinde kendi orduları olan merkezi ordunun güçlenmesi gerektiği halde zayıflıyordu ve bu durumda yerel bölgede, eyaletlerde, Anadolu'da, Suriye'de, Eflak, Boğdan, Bulgaristan ya da işte Batı Trakya dediğimiz Trakya illerinin tamamında, Kosova'da ayanlar kendi ordularını ve güvenliklerini tutmak amacıyla tedbirler almışlardı. Devlet vali atıyordu eyaletlere ve sancaklara, ancak bu valiler maaşlarını ayanlardan aldıkları için, ayanlar vergiyi toplama yetkisine sahip olduğu için ayanların ne kadar vergi topladığı konusu denetlenemiyordu. Osmanlı Devleti'nin artık burada ayanlar, valiler ve halk arasında merkezi otoriteyi sağlamakta güçlük çektiğini, bundan dolayı vali atamalarını her yıl yenilemek zorunda kaldığını ve merkezi sistemin zayıfladığını söyleyebiliriz. Ayanlar artık giderek söz sahibi olmaya başlıyorlardı.
Hocam, bu yenileşme hareketlerine Yeniçerilik müessesesi başta olmak üzere herhalde 100 yılı aşkın bir direniş var.
Yenileşme hareketlerine aslında Kanuni Sultan Süleyman Han ve sonrasından başlayarak yavaş yavaş bazı yenileşme, değişimle ilgili sorunların askeri sistem içerisinde başta ve daha sonra da tabii devlet erkanı içerisinde sonuçlarının olduğunu söyleyebiliriz. Yenileşmeye direniş tabii bir şey. Onu da belirtelim. Tabii
hocam, bunu biraz
zaman olmuştu.
Evet.
Mesela Fatih Sultan Mehmet Han ordusunda reform yapmak istedi İstanbul'u kuşatmadan önce. Yapamadı. Ama zaferden sonra yaptı. Yapabildi. Çok sayıda muhalifi vardı. Onlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Reformcu bir padişahtı. Yani çok güçlüklerle karşılaştığını görüyoruz. Yavuz Sultan Selim Han başta babası olmak üzere ordu ve askeri sistem içerisinde çok ciddi muhalefetle karşı karşıya kaldı ama onun kendi tarzında bir yöntemi, idari tercihi vardı. Ve o şekilde çözmeyi başardı. Kanuni kendi yöntemlerini kullandık. Her idarecinin kendine ait hükmü fermanı vardır. Böylece hükümdarlığını işletmiştir.
Yani hocam, peki,
iradeli şahıslar çözebilmiştir büyük sorunları da. Onu demek istiyoruz.
Süremizde doldu ama Güray Hocam, yenileşme hareketlerinin giderek artan bir ihtiyaç hale gelmesi ve buna karşılık verilmesi Lale Devri'yle, yani 18. yüzyıl başıyla olmuyor mu?
Evet, artık istenilen noktaya gelmiştir. Yenileşme evet, kendi rayı içerisinde ilerleyecektir. Islahatlar yerini bulacaktır.
Güray Hocam, kitap armağanımızı duyuralım. Bu hafta da programımızın sonundayız çünkü. Katar'dan Tuncay Göktaş, bugün kitabımızı kazanan dinleyicimiz, hocamıza, sunucumuza selamlarını, saygılarını göndermiş Tuncay Göktaş'ı. Biz de onu çok selamlıyoruz. Biz sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Güle güle okusun Fatih Yavuz Kanuni adlı bu güzel
biz
kitabı.
Biz de selam söylüyoruz. Tuncay Bey'e hayırlı olsun diyoruz. İyi okumalar diliyorum.
Hocam, bir de Almanya'dan Selim Çatallar ulaştı. O da programımızı ilgiyle dinlediğini belirtmiş.
Biz de selam söylüyoruz Selim Çatallar Bey'e. Teşekkür ediyoruz. Bizi takip etsin. Belki kitap alır. İyi okumalar diliyoruz.
Evet. Tuncay evet. Göktaş güle güle dinlesin. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam, ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun. Teşekkür ederim.
Önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla değerli dinleyicilerimiz.
Türk tarihinin izinde.